Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde Allah nasip ederse faizle enflasyon ilişkisi üzerinde duracağız. Biliyorsunuz enflasyon ya maliyetleri artıran bir şeydir ya da talebi artıran. Yani bir taraftan bakıyorsunuz talep, yani mesela şimdi şurada kitap var. Ben bu kitabı üretiyorum. Bugün 5 lira üretiyorsam, eğer paranın değeri düşüyorsa alacağım kağıt fiyatları, vereceğim işte nakliye, depo, kira, işçi ücretleri, her birisinde artma olacağı için o artışları mecburen ben bu kitabın üretimi üzerine ilave etmek zorunda kalıyorum. Bunun adına maliyet enflasyonu deniyor. Bir taraftan da mesela şurada bir para var. Paranın değeri sürekli düşüyorsa elinde para olan kişiler bir an önce ellerinden parayı çıkararak daha çok bir an önce mal almak istiyorlar. O zaman da bir talep enflasyonu şey yapıyor. Yani her ikisi de sistemi bozuyor. Yani bir şöyle bir şey söyleyelim, sık sık onu konuşuyoruz. Mesela şimdi şu bir paradır ve demir para. Yani hiçbir şey olmasa demiri bir işe yarar. Ama bugün öyle bir para sistemimiz var ki, yani bütün dünyada geçerli, bir kağıt var, kağıt üzerine rakamlar konuyor. Eğer o kağıt mesela işte üzerinde 100 dolar yazılı olan kağıt, onun gerçek değeri herhangi bir şey değil, onun kağıt değeri, o da kimse onu kağıt olarak da alıp kullanmak istemez. Onu en fazla hurdacılara verirler. Başka hiçbir işe yaramaz yani. Hurda kağıt olarak değeri olur. Ama bakıyorsunuz ki üzerine yazılan rakamlarla öyle bir şey ortaya çıkıyor ki, yani devletlerin de devreye girmesi, uluslararası güçlerin devreye girmesi, insanların psikolojileriyle oynanması sebebiyle sanki gerçek bir mal gibi algılanıyor. Ondan sonra burada bir talep oluşturuluyor. Sonra bu para miktarı bakıyorsunuz birdenbire artıyor, artıyor. Arttıkça mesela şimdi burada bir tane şey var, bir kitap var. Diyelim ki Servet Hoca bu kitabı satıyor. Ben şimdi yani piyasadaki yani arz talep dengesine göre oluşur değil mi? Yani piyasaya toplam 100 tane kitap varsa, 100 tane de alıcı varsa, her birinin cebinde bu kitap için verebilecekleri 1'er lira varsa değeri 1 lira olur. Ama milletin cebinde para, verecekleri para 2 liraya çıkar. Kitabın sayısı artmazsa ne olur?
Kitaba karşılık 2 tane.
Talep artar. Hı. Talep arttığı için de birisi 2 liraya alır, birisi 3 liraya almaya çalışır falan. Fiyat artar. Yani para artıyor, mal artmıyor. Para artıp mal artmadığı zaman ister istemez mal para dengesi bozuluyor ve fiyatlar mecburen artıyor. Bu mal para dengesinin bozulmasından dolayı meydana gelen fiyat artışı bu kitabı çıkaran kişiyi de etkiliyor. O da maliyetleri artırıyor. Derken böyle bir tamamen reel olmayan bir fiyat artışı söz konusu oluyor. Bugün öyle bir yapı içerisinde yaşıyoruz. Ve maalesef insanlar zannediyor ki bu tabii bir şeydir, doğal bir sonuçtur. Halbuki bu faizli sistemin olmazsa olmazıdır. Allah nasip ederse biz bugün onu anlatmaya çalışacağız. Faiz, Allah-u Teala tarafından hiçbir zaman kabul edilmiş bir şey değildir. Yani işte mesela Yahudilere de faiz haramdı. Allah-u Teala bizim için diyor ki işte şer'a lekum fiddini ma vassa bihi Nuhan, işte Allah Nuh'a neyi emretmişse sizin için de bu dinin şeriatı yapmıştır diyor. Tabii ki Nuh'a emredilenler Yahudilere de emredilen şeylerdir. Tevrat'ta da verilen emirdir. Dolayısıyla hiçbir zaman faizin caiz olduğu bir dönem söz konusu değildir. Şimdi bugün diyorlar ki efendim işte Mekke'de faiz caizdi. Daha sonra işte en son Resulullah'ın şeyde veda hutbesinde değil mi öyle söylüyorlar. İşte ben şey faiz alacaklarını kaldırdım falan diyor dedi. Tabii öyle bir acayip şey yapıyorlar ki. Bakın kısaca burada şey yapalım. Allah-u Teala Nisa suresinde Nisa suresinin 161. ayetinde Allah-u Teala hatta 160. ayette şöyle diyor. Yahudilerin birçok yanlış davranışları sebebiyle helal kıldığımız temiz ve lezzetli şeyleri onlara haram kıldık diyor. Yani onlara ceza olarak bir haram kıldık diyor. Bir yanlış yapmaları bir de Allah'ın yolundan sık sık çıkmaları sebebiyle birçok helalları haram kıldık. Yani ulaşamıyorlar, yasak ediliyor. Tabii o konu, ona girdiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de de onunla ilgili ayetler var. Yahudiler de bunu çok iyi biliyor. Orada onu anlatıyor. Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar. Ve ehlihimur riba ve kad nuhu an. Bir de faiz almaları sebebiyle. Halbuki onlar, bunlar yasaklanmışlardır. Yani faiz Yahudilere de haramdır. Faiz alamazlar. Bak burada işte bugün derler ki Yahudi Yahudi'den alamaz da başkasına alır. Başkasından aldığı zaman almış olmuyor mu? Allah faiz almayı yasaklıyor. Aldığı kişinin şeyi önemli değil. Bugün de dünyada faizciliğin başında olan kişiler yani en tepede olan kişiler bunlar. Şimdi bakın Allah-u Teala Yahudileri yasakladı. Bize de diyor ki bu dinde yani işte Nuh'a neyi emretmişsek siz de size de onu emretmişsinizdir. Bir değişen bir şey yok.
Yahudileri geçmeden bir şey söyleyeyim.
Ha söyle.
Çok iyi olur. Belki evet, daha sonra belki hani ileride tekrar dönemeyebiliriz. Şimdi bu malum Yahudilikle ilgili Yahudilerde faizin haramlığı ile ilgili işte Nisa 160 ve 161'de Kur'an-ı Kerim'de bize bilgi veriliyor. Ama Yahudilerin kutsal kitaplarına indiğimiz zaman orada çok sayıda ayette, Tevrat'ta faizcilik yapmayacaksınız diye ayet var. Sadece bir ayeti, Tevrat'ın bir ayetini kardeşine faizle borç vermeyeceksin diye değiştirmişler. Diğer tüm ayetlerde faizcilik yapmayacaksın diyor. Evet. Şimdi Türkiye'deki Yahudi cemaati var malum. Bu Yahudi cemaatinin önderliğinde Tora Şerhi diye bir kitap var. Bu şerh edilmiş. Bizde de burada mevcuttu kütüphanede yani,
Tora,
var.
Tora Tevrat demek.
Evet, Tevrat'ın şerhi. Bir anlamda bugünkü bizim tefsir mahiyetinde bir kitap. İşte o kitapta bu Tevrat'taki ilgili ayetler şerh edilirken, tefsir edilirken şöyle diyor. Riba ribit diyor onlar. Neşah'tır bizim dilimizde. Neşah'tır. Neşah da yılan sokması, yılan zehirlemesi demektir. Bir yılan bir insanı topuğundan soktuğunda insan ilk planda bunun bu yılanın zehirini fazla önemsemez. Ama o vücutta bir yayıldı mı o insanın bir daha iflah olması mümkün olmaz. Dolayısıyla bir Yahudi diğer bir Yahudi kardeşini yılan gibi sokamaz diyor. Şimdi bu onların kutsal kitaplarında işte daha 2003'teki yapılan şerh bu. Türkiye'de yapılan Türkçe olarak yayınlanmış şerh. Bunu mesela yine kendisi de aslen bir Yahudi olan Irving Fisher ve yine işte 1980'lerde yaşamış olan Friedman. Bunlar da dönemin ünlü Amerika'da yaşamış olan işte iktisatçılar, iktisadın bugünkü kapitalist iktisadın duayenleri. Onlar da bunu şuna benzetiyorlar. Faize bulaşmış bir ekonomi alkolik olmuş bir ekonomi gibidir. Birisinde alkolik diyor, alkole müptela olmuş. Bir diğerinde sigaraya müptela olmuş. Başka bir yerde onu söylüyor. Bu kişi artık o aşamaya gelir ki eğer müdahale etmezseniz kangren olur ölür diyor. Ama müdahale ederseniz de acı çeker. Fakat ona acı çektirip müdahale edip hayata bunu tutundurmak gerekir. İşte ülkeler de aynen bunun gibidir. Faize eğer müptela olursa mutlaka bir cerrahi müdahaleye ihtiyacı vardır. Tamam acı çeker ama iflas etmez. Aksi halde o haliyle bırakılırsa iflas eder diyor. Bu mesela Friedman'ın 1979'da Amerika'da bir üniversite kampüsünde yapmış olduğu bir konuşma var. YouTube'da da bu var. Orada çok açık açık bunları anlatıyor adam. Dolayısıyla yani o kutsal kitaptaki, Yahudilerin kutsal kitabındaki o faizle ilgili ayetin yine kutsal şerhinde yılan sokmasına benzetilmesi, teşbih edilmesi, bunu bugünkü modern iktisatçılar almış onu alkolik yahut da sigarakolik vesaire o şekilde yorumlamışlar. Ama sonuçta aynı mantık, yani kişiyi veya o toplumu, ekonomik sistemi sarhoş eden, kendisinden geçiren ve artık dik duramaz hale gelen bir hale getirdiğini ifade ediyorlar ki ileride inşallah o Bakara 275'te vesaire aslında bunlara da çok açık işaretler var.
Şimdi şey yapalım istersen. Şimdi söyleyelim, tam güzel oldu yani bu girişim. Biliyorsun Bakara 276'da Allahü Teala şöyle diyor: Yemhakullahu riba. Allah ribayı mahk eder. Yani Arapça olarak şey yapıyorum. Mahk ne demek Arap dilinde? Bakın şimdi şunu ayın 14'ü olarak kabul edin. Yani şunu öyle, yani dolunay olarak düşünün şunu elimde. Tamam, dolunay bu. Şimdi kredi aldığınız zaman of be, işim çözüldü. Ah, Allah'a şükür her şey yerinde diye dolunay gibi karşında olur. Fakat ertesi gün şöyle birazcık kenarından. Daha sonra biraz, daha sonra biraz, biraz biraz derken bakarsınız ki işte yarım ay olmuş. Ondan sonra azalır, azalır, azalır, hilale dönüşür. Bir müddet sonra bakarsınız ki bir daha da doğmamış. Dolayısıyla her geçen gün, zaten kredi alıp kullanan iş adamlarının tamamı bunu defalarca yaşamışlardır. Öyle şey yapar, çok başlangıçta çok güzel gibi gözükür, yıpranır, yıpranır, yıpranır, sonra kaybolur gider. Ama Allah-u Teala diyor ki veyür bir sadakat, sadakaları da artırır. Sadaka ne demek? Bu faiz şeyin para sahibine zayıf olan kişilerden gelendir. Yani fakirden zengine akar. Sadaka da, ki sadaka Kur'an-ı Kerim'in koyduğu vergi sistemidir. O da zenginden fakire akar. Zenginden fakire attığı zaman onlar tüketici kişilerdir. Hemen şey yaparlar, malı alırlar, talep artar. Oraya araya faiz girmediği için o artan talebe göre yeni üretimler yapılır. O yeni üretimler fiyatları da kontrol altına alır. Zaten bugünkü şeyler gibi, bugün serbest piyasa diye bir olay söz konusu değil. Tamamen kapitalistlerin kontrol altında olan bir piyasa söz konusu. Tekelci bir piyasa söz konusu. Böyle bir şey de asla olamayacağı için her şey son derece güzel olur. Yani bu noktaya geldiği zaman Servet Hoca'dan menül istesem doğru olur mu? Mesela benim hiç aklımdan çıkmayan Resulullah'ın Medine'deki Yahudilere karşı yaptığı ilk uygulama, yani faizli sisteme karşı ilk uygulama. İstersen onu kısaca bir anlatmak eğer uygunsa anlat.
Şimdi ona gelmeden önce az önceki sadaka ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Şimdi son zamanlarda özellikle işte bu tür faizle ilgili yazılan, çizilen, sosyal medyada olsun, basında olsun, şöyle bir sanki şöyle bir düşünce var. Resulullah döneminde, ondan önceki dönemde, hatta ondan sonraki dönemlerde enflasyon diye bir şey yoktu. Aslında bugünkü bahsettiğimiz faiz de aslında öyle bir yasak da yoktu. Orada yasak edilen, Kur'an-ı Kerim'de yasak kılınan şey böyle basit, ikili, tefecilikti. Dolayısıyla aslında yasaklanan tefeciliktir. Yoksa bugünkü böyle devletlerin kontrolünde, devletlerin kanunlarıyla düzenlenmiş, belli şartlarla kurulan, çok büyük sermaye ile ancak faaliyet gösterebilen, çok sıkı regülasyonlara tabi olmuş finans kuruluşlarının olmadığı bir döneme ilişkindir o ayetler, hükümler. Oysa tarihe baktığımız zaman tarihte Hammurabi dönemi, ondan önceki dönem, hemen hemen tüm dönemlerde faizcilik hep olmuş. Mesela Hammurabi milattan önceki tarihlerde yaşamış bir kral, faizle ilgili kanun çıkarmış, demiş ki gök tanrısı bana yazdırdı, faizler %33'ü aşamaz demiş. Firavunların da var yine kanunlarında faizle ilgili, onlar da %33. Ne hikmetse öyle bir kuralları var. Dolayısıyla ve bir de yine tarihte o Sümerlerde, Hititlerde 7 yıllık bir dönem diye bir şey vardı, bir kavram vardır. Her 7 yılda bir insanlar ayaklanıyorlar. Bütün bu belgelerin saklandığı depoları basıyorlar. Yakıp yıkıp atıyorlar. Herkes özgürlüğüne kavuşuyor. 7 yıl içinde tekrar köleleşiyor insanlar. Yani 7 yıl sürüyor bu köleleşme süreci. Ve 7 yılda bir ayaklanmaların olduğu adeta gelenek haline gelmiş. Şeyde bugün de bu 10 yılda bir oluyor. Dünyada krizler oluyor. Hemen hemen aynı durum. Şimdi peki ama baktığımız zaman tarihe olsun bugüne olsun faiz hangi durumda, kimlerle kimler arasında ve hangi durumda ortaya çıkıyor? Bir, işte iktisadi, ekonomik faaliyetlerde bulunmak isteyen, kazanç amaçlı olarak, ister kredi alan, ister kredi veren açısından, kazanç amaçlı olarak karşılıklı bir araya gelen, yani kar maksimizasyonu hedefli faaliyetler de gündeme geliyor. Bir de, işte herhangi bir sebeple zor duruma düşmüş, muhtaç duruma düşmüş, bir şekilde başkasının finansmanına ihtiyaç duyan insanlar. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki o faizle ilgili ayetlere baktığımız zaman bir, Kur'an-ı Kerim'de faizi sadakayla karşılaştırıyor. Diğer tarafta Bakara 275'te de beyale karşılaştırıyor. Aslında sanki benim anladığım şu, bize şunu söylüyor Allah Teala. Bu faiz denen mesele iki durumda ortaya çıkıyor. Bir, buradan kazanç sağlamak isteyenlerin giriştiği bir faaliyet. Bunu kazanç mı, derdiniz, amacınız kazanç mı? Bunu ticari karakterli işlemle yapacaksınız. Alışveriş yöntemiyle buyurun yapın. Yani reel ticari faaliyetle yapın. İstediğiniz kadar kazanın helal olmak kaydıyla. İki, bir de güçlü olan bir taraf, zayıf olan bir tarafa, bu devlet de olabilir, kamu da olabilir, yahut herhangi bir varlıklı kişi, zayıf olan bir kişi ile bir muhatap olduğunda, ne olur işte bana, şu kadar buğday ver, şu kadar para ver, şöyle bir ihtiyacım var, onu gidereceğim. Yani ticari gaye ile değil, talep eden açısından. Yani
bu borç almak zorunda evet. Kalıyor.
Burada da diyor ki Allah Teala bunu da sadaka mantığıyla yapacaksın. Mesela bunu biz bugüne uyarladığımız zaman, hadi bunu bireylere, kardeşim sen bunu sadaka mantığıyla yapmak zorundasın, hani hukuken diyemeyiz. Tamam yaparsa ne güzel, Allah razı olsun, karz-ı hasendir, buyursun yapsın. Ama tersinden şunu diyebiliriz. Sen eğer karzasen, iyilik, yardımlaşma gibi bir şey yaptığını söylüyorsan, kusura bakma bundan bir menfaat bekleyemezsin. Ama asıl burada sadaka meselesi, vergiyle de biraz ilintili olarak düşündüğümüz zaman, yani kamunun gelirleri ve giderleri bağlamında düşündüğümüz zaman, Allah Teala diyor ki, ey kamu otoriteler, ey bütçeye, toplum bütçesine hükmeden otoriteler, kişiler, siz düşkün, muhtaç, yoksul insanlara eğer bir şekilde kredi vermek istiyorsanız bunu ancak ve ancak karşılıksız olarak, yani ya karzasen şeklinde verirsin, aynısını geri alırsın, ya da verirsin hiç geri almayabilirsin. Hibe şeklinde, hibe şeklinde verirsin. Nitekim bugün mesela bu pandemi döneminde birçok devlet hibe şeklinde çok sayıda şey verdi. Hatta işte bizim Türkiye'de devletimiz çok sayıda tamamen yani aslıyla geri almak üzere borçlar verdi, krediler verdi. Dolayısıyla aslında bu iki temel unsuru bir yerleştirebilsek bu faiz meselesi ortaya çıkmaz. Yani bu açıdan Bu sadaka ve şey meselesi burada gündeme geliyor. Devamında şimdi Resulullah'ın dönemine gelirsek, şimdi deniyor ki, ya Resulullah ne yaptı ki? Resulullah döneminde sanki enflasyon mu vardı? Ya bunu söyleyenler de güya İslam tarihçisi diye geçiniyorlar. Oysa yani çok açık bir hani hadis var. O günkü sahabe gidiyorlar Resulullah'a, ya Resulullah sa'ir lena diyorlar. Narh koy diyorlar. Fiyatlar çok yükseldi. Narh koy. Narh koy. Demek ki bu insanlar Resulullah'a gidecek kadar sıkıntıya düşmüşler. Fiyatlar çok yükselmiş. Fiyatlar ne olabilir? Neyin fiyatı olabilir? Buzdolabının, çamaşır makinesinin, arabanın fiyatı değildir. Olsa olsa buğdayın, o günkü şartlarda hurmanın, gıda o günkü şartlarda gıda maddeleri. Evet, tüketim maddeleri. İnsan, ve bunu insanlar diyor ki fiyatlara narh koy. Resulullah ne buyuruyor? İnnallaha yusayir. Fiyatları belirleyen Allah'tır. Yani Allah'ın koymuş olduğu doğal ekonomik prensiplerdir, kanunlardır. Dolayısıyla ben diyor ahirette Allah'ın huzuruna herhangi birinizin malı konusunda haksızlık yapmış olarak Allah'ın huzuruna çıkmak istemem diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Resulullah döneminde de bir enflasyon yaşanmış. Resulullah da aslında enflasyondan huzursuz olmuş. O toplum da rahatsız olmuş. Resulullah'a bir anlamda siyasi baskı yapmışlar. Eğer mesela o gün seçim olsaydı belki de oy vermeyiz demişlerdir, diyeceklerdi. Ama Resulullah diyor kusura bakmayın, ben buna müdahale edemem. Şimdi bir, enflasyon varmış. İki, faiz var mıydı? Yani efendim o gün faiz başka, bugün faiz başka. Ne demek başka? Yani Resulullah'ın mesela çevre kabilelerle yapmış olduğu sözleşmeler var. Muhammed Hamidullah'ın El Vesayiku Siyasiye adlı eserinde bunlar bütün ayrıntılı olarak anlatmış. Hemen hemen her kabileyle yaptığı sözleşmede, dış yabancı kabilelerle, bugünkü anlamda uluslararası sözleşmelerde diyor ki sizden bir kişi bizden bir kişiden faizle sözleşme yapmayacak. Bizden bir kişi de sizden bir kişi yapmayacak diyor. Niye? Yani sizden bir kişi gelip de benim vatandaşımın aklını çelmeyecek diyor. İster kim kazanıyor, kim kaybediyor olsun hiç önemli değil. Yapmayacak diyor.
Yani faizli sözleşme.
Evet, faizli sözleşme yapmayacak diyor. Yine mesela şeyde Taif kuşatmasında malum Resulullah Mekke'yi fethediyor. O biçim Mekke fethetmiş güçlü bir ordu. Oradan dönüyorlar, Taif'i kuşatıyorlar. Yaklaşık 40 gün yanılmıyorsam Taif'i muhasara altına alıyorlar ama Taif'i fethedemiyorlar. Ordu huzursuzluk başlıyor orduda. Ve Resulullah Medine'ye yürüyün emri veriyor. Medine'ye geliyorlar. Yani Mekke'yi fethetmiş bir komutan ve Mekke'yi fethetmiş bir ordu Taif'i fethedemeden oraya gelmiş, Medine'ye gelmiş. Böyle bir durumda Taifliler açısından düşündüğümüz zaman gelmiş, kuşatmış ama başaramamış bir ordu. Fakat Taifliler diyor ki artık bütün çevre bu İslam devletinin sınırları içerisine girdi. Biz burada artık kenarda kaldık. En iyisi biz gidelim, bu anlaşalım diyorlar. Ve bir heyet gönderiyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Heyet geliyor diyor ki senin tamam seninle anlaşacağız diyor. Ama birkaç şartımız var. Yani maalesef bu şartlar bugün de hep gündemde de onun için. Bir diyorlar. Bu beş vakit namaz fazla, üç vakit kılacağız diyorlar. Bir bu. İki, orada bir Taif'in nasılsa bir tepe varmış böyle girişinde. Orada bir Hubel putumuz var, o puta dokunma. O bizim için çok değerli. O puta dokunma. Üç, faizciliğimize dokunma diyorlar. Çünkü faizciliğin merkezi orası o zaman. Şimdi Resulullah diyor ki, yani hani tırnak içinde ya dükkan benim olsa her şey size. Ama bu dinin sahibi Allah. Hazreti Ali'yi gönderiyor. Git o putu kır. Namaz beş vakit diyor. Faizcilik yapılmayacak diyor. Yani şunu demiyor. Ya ben fethedemediğim bir şehrin, bir işte site devletinin insanları gelmiş. Bak teslim oluyorlar. Böyle böyle de bir şart koşuyorlar. Ya tamam ya geçici
biraz
olarak.
Biraz gözüm alın sonra yaparız.
Geçici olarak şimdi bir üç vakit kılsınlar. Faize de devam. Hele bir şöyle biz hakim olalım ondan sonra onlar da kal. Yok. Baştan hiçbir taviz yok. Niye? Çünkü taviz diye bir şey. Allah'ın emri bu. Yani Allah ülkeyi veya Taif'i fethedeni emretmemiş. Bunu yapmayın diye emretmiş. Dolayısıyla buradan Resulullah'ın uygulamına baktığımız zaman yani o gün yoktu, şuydu, buydu. Yani Taifliler Koskocaman bir şehir sanki dört tane tefecinin şeyi için gelir pazarlık yapıyor. Bugünküler anlattığına göre bakılırsa, bizim güya İslam tarihçisi veya neyse geçinenlerin anlattığına bakılır, dört tane beş tane tefeci varmış diye anlatıyorlar.
Ne demek varmış ya öyle şey? Şimdi o zaman borcunu ödeyemeyen insanları esir olarak alıyorlardı.
Evet, yani bunu öbür taraftan da anlattıkları zaman insanlar kendileri, karıları, kızları, çocukları köleleştiriliyorlardı diye de tabii öbür taraftan anlatılırlar.
Esir alınıyor evet. Onlar. Yani,
en önemli sebep
bir şey kalmıyorsa biriydi. Kendi kişiliği yani evet. Hapse atmayı bırak.
Esaretin adamı, sebeplerinden biriydi.
Adamı evet. Mal haline getiriyorlardı. Evet. Ama şimdi az önce bir şey söyledin. Onunla bağlantılı olarak o problemi Resulullah nasıl çözdüğünü anlatırsan çok iyi olur. Yani onu tekrarlayayım. Şimdi İslam'da serbest piyasa son derece önemlidir. Ne demek? Üreten herkes malını tam bir hürriyet içerisine getirir. Tam bir hürriyet içerisine satar. Fiyatlar tam bir hürriyet içerisinde oluşur. Asla devlet müdahalesi olmaz. Dolayısıyla orada insanlarda bu güven ve tatmin ortamını gören herkes oraya malını getirir ve piyasa ister istemez kısa sürede rahatlar. İşte az önce ya Resulallah fiyatlar aldı başını gidiyor. Nar koy. Fiyatları bir sınırla, talebine karşılık hayır. Fiyatları artıran da azaltan da Allah'tır diyor. Ne demek Allah'tır? Tabii kuralıdır. Yani üretim fazla olursa fiyatlar düşer. Az olursa artar. Yani bu üretim az olmuş, ben fiyatları düşürdüğüm zaman o zaman millet mal da getirmez, herkes aç kalır. Evet. Şimdi bu problemi Resulullah nasıl çözdü ve fiyatları düşürdü? Onu istersen bir anlat.
Şimdi, Medine'de. Burada tabii şöyle bir şey var. Sizin hatırlattığınız Nahil 112 olacak yanılmıyorsam, ama bir açalım. Yanlış şey yapmayalım. Hani daraballahu meselen kariyeten kanet amineten mutmeinneten ye'tiha rizquha ragaden min kulli mekanin.
O çok önemli.
Burada da ben bir o zaman bir hatırayı anlatayım ben burada. Tam da burada burada yaşanan bir hatıra, belki siz hatırlamazsınız hocam. 2002 olabilir büyük ihtimalle. 2002'de bir hocamızın ismini vermeyeyim ben, ne olur ne olmaz, ama vefat ettiği için diğer hocamızın ismini vereyim. İlker Parasız Hoca.
Evet,
İlker Parasız Hoca ve o İlker Parasız Hoca'nın doktora öğrencisi olan diğer hocamız beraberiz burada. Biz şimdi o diğer hocamızla biz burada sürekli pazar günleri işte iktisat, Kur'an çalışmaları yapıyoruz. Yani Allah rahmet eylesin. Ben onu hep hatırla yad ederim. Onun yani için
İlker hocamla evet. Çok önemli bir hadisi
evet.
Var. Doğru.
Şimdi o doktora hocası olan İlker Hoca normalde Bursa'da ikamet ediyordu. Diğer hocamızla burada neyse bir randevuları varmış, bir programları varmış. Burada buluşmak üzere anlaşmışlar. İşte biz oturduk şurada masada, o diğer hocamızla burada Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetleri okuyoruz, tartışıyoruz, müzakere ediyoruz. İlker Hoca da şöyle geçti arkaya, herhalde ilk defa böyle bir şeye katıldığı için, yani ben rahatsız etmeyeyim, biraz da çekingen, böyle kenarda misafir, kenarda oturmuş, bizi izliyor. Bu ayeti tartışıyoruz, müzakere ediyoruz. Orada bir heyecanlandı. Hoca dur, hoca dur dedi, koştu geldi. Geldi masaya, dur dedi. Bir de oku şu ayeti, bir de oku bakayım dedi.
İlker Hoca vefat ettiği zaman Merkez Bankası yönetim kurulundaydı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
Hatırlamıyorum.
Ben öyle hatırlamıyorum. Evet, öyleydi evet.
Dur dedi, bir daha oku bakayım. Ha, burada tatminden bahsediyor. Bugün dedi, iktisatçıların, finansçıların en fazla üzerinde durup da araştırıp da bir türlü çözüme kavuşturamadıkları bir mesele var burada. Dur bakayım, bir de oku dedi, geldi, o da daldı bizim o sohbete, hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Dolayısıyla bu ayette şimdi Allah Teala buyuruyor ki daraballahu meselen kariyeten kânet âmineten mutmeinneten. Allah size şöyle bir yerleşim merkezini size örnek gösteriyor. Buranın iki özelliği var. Amine, mutmeinne. Amine, can, mal güvenliği anlamında bir güvenlik telkin ediyor. Amine ismi failen de karşı tarafa güvenlik telkin ediyor. Her türlü güvenliği telkin ediyor. Mutmeinne, bu da iktisadi bir kavram. İnsanlar tatmin ediyor. İnsanlar yapmış oldukları ekonomik faaliyetlerden, satıcı olsun, alıcı olsun, tüketici olsun, üretici olsun, pazarlamacı, dağıtıcı, her kim olursa olsun mutmain, tatmin olmuş. Bu iki yer Allah Teala size örnek gösteriyor. Oraya يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Hani Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin o cennette فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَانٍ, sanki bir benzeri burada. Adeta cennet gibi olur diyor o bölge, orası. Oraya her bölgeden, her taraftan bol bol rızık akar.
Çünkü serbest piyasa, evet. Ve güven ve tatmin, evet, ortamı.
Hukuk var, güvenliği var. Hukuk can, mal var, güvenliği var. Artı herkes yaptığından tatmin.
Onun için yani bizim, evet, de Türkiye'de eğer ekonomi düzelteceksek, bu kapitalizmin getirmiş olduğu tekelciliği kesinlikle ortadan kaldırmamız lazım. Güven ve tatmin ortamı son derece önemli. Yani adam buraya istediği kadar sermaye getirsin, para, mal getirsin, bilecek ki ben orada en küçük bir sıkıntıya sokulmayacağım.
Evet. Şimdi ama ayetin devamı, keferat bi'enumillah. Allah'ın, ama o toplum Allah'ın bu nimetlerine nankörlük eder, görmezden gelir, işte gereken dikkati göstermez, üstünü örter, yani uygulamazsa فَاَدَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Az önce ne demişti? Amine, mutmeinne, tersi, açlık ve korku. Tam yani iktisadi sonuç. Sonuçları bakımından da iktisadi. Güvenlik ortadan kalkar, korku gelir. Tatmin ortadan kalkar, açlık gelir, kıtlık gelir. Açlığa ve güvensizliği. Çünkü açlık oldu mu zaten Allah muhafaza, diğer güvenlik de tehdit de gelir. Dolayısıyla bunu Allah Teala bir örnek, ilke olarak, prensip olarak bize gösteriyor Resulullah'a ve Resulullah da bunu Medine'de uyguluyor işte. Medine'ye geldiği zaman yaptığı üç şey var. Bir, mescidi açıyor. İki, mescitte Ashab-ı Suffe, yani eğitim kurumunu açıyor, başlatıyor, eğitimi başlatıyor. Üç, ekonomik anlamda, bugünkü anlamda, iktisadi anlamda borsasını vesaire oluşturuyor. O da nedir?
Eğitim derken millet bugünkü eğitim anlar. Kur'an eğitimi,
evet,
tabii.
Evet. Bugün o anlamdaki üniversite.
Evet, Kur'an. Evet.
Burada ve peki nasıl yapıyor bu ticaret olayını, nasıl yapıyor? O gün Mekke'de, Medine'de pazarlar var. Pazarlar kimin elinde? Yahudi, yok, kabilelerinin, evet, elinde. Şimdi bugün de aynı aslında.
Tabii,
Amerika'da Wall Street, öyle, diyorlar. İşte İngiltere'de London City diyorlar. Kimin elinde? Ne bileyim, Almanya'da filan, Türkiye'de. Kimlerin elinde? Say, baktığımız zaman belli zaten kimlerin elinde. O gün de aynı. Bunların elindeymiş. Ve Resulullah bakıyor ki ya bize burada bu ekonomik sistem, para gücü, ticaret gücü bunların elinde olduğu sürece bize burada hayat yok. En iyisi biz burada kendi alternatif yapımızı kurmamız gerekir. Ne yapıyor? Gidiyor, işte Müslümanlara telkin ediyor, tavsiye ediyor. O Müslümanlar gidiyorlar, o pazarın yanına bir tane çadır kuruyorlar. Tabii bu o günkü pazara hakim olanlar, burada yanında alternatif bir çadırın, pazarın kurulmasına rıza göstermiyorlar. Gelip o günkü Yahudilerin başı, gelip bu çadırın direklerini söküyor, tentesini atıyor, yıkıyor, terk edin burayı diyor. Tabii Müslümanlar çok bozuluyorlar. Ama o gün azınlıktalar. Halen daha azınlıktalar. Resulullah'a geliyorlar. Ya Resulullah, bırak işte şundan bir hakkından gelelim falan. Yok diyor. Ben diyor bu çadırı öyle bir yere kuracağım ki onlar pişman olacaklar diyor. Ve tam ters istikamete, şehrin tam ters istikameti bir yere, işte bugünkü Medine'deki Medine Mescid-i Nebevi'nin yanında Cennet-ül Bakiye dediğimiz yere kuruyor çadırı. Diyor ki bundan sonra Müslümanların pazar yeri burasıdır. Buraya mal getirenden, burada alışveriş yapandan vergi alınmayacaktır. Burada kimse özel olarak yer sahiplenmeyecektir. Kim gelir sabahleyin erken gelir, tezgahını kurarsa o yer onunla. Yer sahiplenme yok. İki, dışarıdan şehre mal getiren gidip de şehrin dışında karşılanıp malına fiyat verilip malı elinden alınmayacaktır. Yani dışarıdan köylü, vatandaş, her kimse ürettiği malı pazara kadar getirecek, fiyat pazarda oluşacak. Yoksa araya aracılar, simsarlar girmeyecek diyor. Dolayısıyla işte orada diğer kurallar da var. İşte hile hurda olmayacak. Mesela gidiyor, bakıyor ki böyle teftiş ediyor. Bir buğday çuvalının içine elini sokuyor. Altı ıslak. Diyor, niye bu ıslak? Ya Resulallah, yağmur yağmıştı diyor. Bak şimdi bunu söyleyen Müslüman. Ya Resulallah, yağmur yağmıştı diyor. Diyor da niye peki bu ıslak, niye altta da kurusu üstte diyor. Men gashyena feleysen minna diyor. Bizi aldatan bizden değildir. Resulallah masallah hikaye. Sen Müslüman değilsin. Aslında onu demiş oluyor. Aldatan bizden değildir diyor. Dolayısıyla bu kuralları da koyuyor. İşte oraya yani emniyet, güven, serbest bir pazar ortamını oluşturuyor. Bunu oluşturunca ne oluyor? O diğer yandaki Yahudilerin zulmü altında inleyen işte üreticiler, tüketiciler, oradan gelip pazarda mal satanlar, alanlar, vergi vesaire kaçıp buraya geliyorlar herkes. Dolayısıyla burası gelişiyor, öbür tarafı yavaş yavaş sönüyor. Şimdi bizim bugün olsun, dün olsun yapmamız gereken en önemli şey, önce çadırı bir kurmamız lazım. Bu çadırı kurma konusunda biz biraz yavaş davranıyoruz. Yani
Türkiye'yi serbest bir pazarın merkezi yapmamız
evet,
lazım.
Evet, yani alternatif. İlla da yok, Resulullah'ın oradaki alternatifi mesela baktığımız zaman. Çadır aynı çadır. Onların kurduğu direk her neyse aynı direk. O günkü anlamda branda, her ne brandaysa o da aynı pazar, aynı branda. Tezgahlar neyse aynı tezgahlar. Mallar neyse aynı mallar. İlkeler, prensipler, ruhunu değiştirdi. Hukukunda bir değişiklik yaptı. Dolayısıyla yoksa biz bugün mesela hani alternatif kuralım derken fabrikalar da değişsin, makineler değişsin, yollar değişsin, gemiler güzel olmasın falan diye gerek yok. Önemli olan işin ruhu değişmesi lazım. Ruhu, amacını insani olarak doğal, fıtri yapıya büründürüp bütün insanların ferah bir şekilde geleceği, üretici olsun, tüketici olsun, herkesin geleceği bir yapıya kavuşturduğumuz zaman ne olur? Önce içerideki, yani ülke içindeki, daha sonra dışarıdaki bütün insanların adeta işte güvenlik ve tatmin hissettikleri bir bölge haline geliriz. İşte Resulullah'ın benim görebildiğim kadarıyla o uygulaması, Medine'deki uygulaması bundan ibaret.
Tabii ondan ibaret. Yani öyle bir şey ki gelen kişi sen Müslüman mısın, kafir misin diye de sorulmuyor. Herkes, yok sen nereden geldin? Bizim sınırların içerisine girersen vergi vermen lazım. Bugün öyle bir tekelci piyasa var ki zaten para belli kişilerin elinde, onların oluşturduğu bir tekelci piyasa var. Ve devlet sistemleri de maalesef onların kontrolüne girmiş. Öyle bir yapı var ki bugün kontrolüne girmemesi mümkün değil. Geçen haftaki dersimizde işte bir ay önceki en son istatistikleri burada gündeme getirdik. Bankaların tamamının kasasındaki para 16 milyar lira. Türkiye'de hükmettikleri para 3 trilyon lira. Devletin 2022 bütçe hedefleri 1,5 trilyon liranın altında. Bu ne demek? Bu bankalar o devletin bütçesinin iki katına hükmediyorlar. Devletin başındaki şahsın sorumlulukları var. Memurlara maaş verecek, işçiye maaş verecek. Vatandaşın sıkıntılarıyla şey yapacak. Devletin işte ordusudur. Diğer iç ve dış güvenliktir. Bütün problemlerle, sıkıntıdaki vatandaşlarla ilgilenecek. Ama bu bankaların hiçbir sıkıntısı yok. Bankalar sadece verecekler. Karşı taraf ister üretsin ister üretmesin. 16 milyarları var. Peki 3 trilyon liralık şeye, piyasaya hitap ediyorlar. Buraya gelmeden önce sordum bir yetkiliye. Bugün yıllık faiz ne kadardır? Dedi ki %21. Peki %21, 3 trilyonun %21'i kaç eder? 630 milyar lira yapar. Türkiye'deki mevcut paranın tamamının 3 katından fazla bunlar faiz alıyorlar. Ne yaparak alıyorlar? Mal mı üretiyorlar? Hayır. Emek mi üretiyorlar? Hiçbir şey yapmadan oturarak alıyorlar. Karşısında da devletin bütün sorumluluklarını üstüne alan kişiler bunların kölesi şeyindeler. Zaten biliyorsunuz borç insanı karşı tarafa köle yapar. Dolayısıyla bu borç sistemini bir an önce ortadan kaldırmak lazım. Zaten bu yaptıkları şey Türkiye'de yürürlükte bulunan kanunlara göre ağır bir suçtur. Çünkü parayı devletten başka bir şeyin üretme hakkı yoktur kanunlara göre. Onun için mesela şimdi şöyle şey yapalım. 16 milyar lira para var bankaların kasasında. Diğer işi şimdi öyle 16 milyar liraya karşılık şurada 16 bin tane mal var. 16 milyar lira karşı 16 bin tane mal varsa her bir mala 1000 lira şey düşer. Para düşer. Ama o malı şimdi bakın şurada bir kitap var. Ben bu kitabı yeniden basmak istesem kağıt alacağım. Matbaaya ihtiyacım var. Bir sürü insana ihtiyacım var. Yani üretim çok ciddi manada emek istiyor, zaman istiyor ve bir de piyasa şartlarına göre satmak, almak şey yapıyor. Çok ciddi bir problem. Ben bunları üretip de satacağım. Sattıktan sonra kar edip etmeyeceğim de belli değil. Piyasaya gireceğim. Kar etsem bile o sattığım zaman parayı tekrar geriye almam uzun bir zaman olacak. Ama bunlar öyle değil. Birisine borç verdiğiniz zaman ne para kazanabiliyorsunuz, ne üretim yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey borç veren kişi hiçbir şey yapmıyor. Bir de borcun üzerinde de bir faiz istiyor. Bugün Türkiye'deki tüm paranın 3 katından fazlasını faiz olarak bu bankalar şey yapıyorlar. Aslında gerçek şey yani o faizler piyasaya girdiği için mecburen fiyat artışı meydana getiriyor. İşte o fiyat artışlarına enflasyon deniyor. Eğer bu faiz olmasa, eğer bu faiz sistem olmasa hiçbir banka o şeyler yani borç vermek aslında banka için de bir risktir. Öyle o kadar fazla borç vererek 16 milyarın üstüne bir kuruş bile ilave etmez. İşlerini onunla yapar. Fiyatlarda çok ciddi manada bir düşme meydana gelir. Ve insanlar son derece rahatlar. Herkes üretir. Bir de senin anlattığın gibi bu tekelci kapitalist anlayışını tamamen ortadan kaldırmak lazım. Resulullah'ın yaptığı gibi. Memlekete mal getiren kişi yok bunu kaçak getirdi. Ya kardeşim ne demek kaçak? Resulullah'ın mantığıyla düşünürsen malların tamamı kaçak giriyor değil mi şeye, Medine'ye? Bak şeyde yolda da vergi alınmıyor. Sınırdan geçerken de vergi yok. Burada adam malını alıyor, satıyor çok rahat bir şekilde. Dolayısıyla dünyada herkes alım satım yapmak için Türkiye'ye gelir. Gelir adam malını burada satar, ihtiyaçlarını alır gider. Dünyanın en ucuz piyasası haline gelir eğer biz bunu yapabilirsek. Dolayısıyla yani enflasyon da faizin olmazsa olmaz.
Şimdi bu konuda tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi gerçi siz sohbete girişinde temas ettiniz. Malum enflasyonun genelde 3 tane sebebi var. Yani 1 maliyet enflasyonu, 2 talep enflasyonu, işte üçüncüsü de bu tür fiyatlardan dolayı yani suni faiz vesaire araya girerek ortaya yani paranın artması, suni para basımı vesaire sebebiyle ortaya çıkan enflasyon. Dolayısıyla yani tarihte enflasyon sadece faiz kaynaklı bir enflasyon yok. Normal doğal şartlarda enflasyon olur.
Yani fiyat artışı
dediğimiz. Evet, fiyat artışı enflasyon. Yani
normal olarak mesela geçen sene diyelim ki şu kadar buğday üretilmiş. Bu sene kıtlık olmuş, yağmur yağmamış, yarısı kadar üretilmiş. Tabii ister istemez
fiyatı. Savaş olmuş, yollar kesilmiş, mal gelmemiş.
Mecburen evet. Oldu başka. O evet. İşin tabii ondan kurtuluş yoktur evet. Zaten.
Dolayısıyla yani bu fiyat hareketleri her zaman olabilir. Ama bu işte 1400'lü yıllardan itibaren bir de para enflasyonu ortaya çıkmış. O da nerede ortaya çıkmış? Hani baktığımız zaman işte bu batılı ülkeler, bu sömürgecilik hareketleri başlayınca bugünkü Güney Amerika'yı o zaman gidiyorlar, sömürüyorlar ve oradaki bütün altın ve gümüş yataklarını oradan alıp Avrupa'ya getiriyorlar. Avrupa'ya getirince az önce sizin ifade ettiğiniz gibi diyelim ki bir ton gümüş varsa, bir ton gümüşten ve altından oluşan toplamda para varsa, 1 milyon tane para varsa diyelim, oradan gelenlerle beraber 10 milyon para olmuş. Dolayısıyla dün bir altına aldıkları kalem bugün 16'ını etmeye başlamış. Yani altının değeri düşmüş. Kalem yerinde sayıyor. Kalemin kalitesi falan filan arttığı yok. Altının değeri düşmüş. Çoğu olduğu için, fazla olduğu için değeri düşmüş. Hatta Avrupa'daki o günkü enflasyon Osmanlı ile etkilenmiş. Buraya da geldi. Çünkü gümüş çoğalmış. Osmanlı'daki finansal kuruluşlar da Avrupa ile sürekli iç içeler. Bir işin bu tarafı var. İkincisi yine 1600'lü
Meksika gümüş yatakları.
Evet, Meksika bunlar. Diğer sebep işte malum bu demir madeni para sisteminden kağıt para sistemine geçiş sürecinde bu yaşanıyor. İlk önce ne yapıyorlar? İnsanlar ellerindeki diyelim 1 kilo işte altın varsa veya 1 kilo gümüş varsa onu veriyor. Karşısında tam onu temsil eden evraklar alıyor. Tam rezerv sistemi deniyor buna. 1 kilo altına 1 kilo altın değerinde kağıt alıyor. Bununla işte piyasada alışverişini yapıyor. Bu kağıtlar bu 1 kilo altını temsil ediyor. Fakat bu finansçılar diyelim bir şeyi keşfediyorlar. Diyorlar ki ya bu insanlar bütün paraları, altınları gelip de bir anda çekmiyorlar. Burada altınlar depoda duruyor boşu boşuna. En iyisi biz 1 kilo altına örneğin 10 kilo altın değerinde kağıt para basalım. Banknot.
Onda birinden fazlası evet. Almıyorlar.
Evet.
Yani 10 kilo altın varsa
1 kilosu geliyor.
1 kilosu alınıyor, 9 kilosu kalıyor. Evet.
Dolayısıyla 1'e 10 katı banknot basıyorlar. Dolayısıyla bu da yani piyasada insanların ürettiği var olan işte 10 kilo altın varsa burada oluyor 100 kilo altın. 100 kilo altını temsil eden. Evet, malda bir şey artma yok. Suni olarak altında da artış yok. Hayali olarak altını artırıyorlar. 100 kilo altın varmış gibi gösteriyorlar ve bununla işte güya piyasada dolayısıyla piyasadaki altının değeri yine düşüyor ve malların değeri otomatikman fiyatı yükseliyor.
10 kat yükseliyor tabii.
Bunun sonucu işte bugünkü bankacılık. Aslında bunun sonucu bugün bankacılık ortaya çıkıyor. Bugün mesela bu bankacılık finans sisteminde en önemli iki tartışma var. Daha doğrusu bu az önce sizin bahsetmiş olduğunuz para basma meselesinde deniyor ki bir tam rezerv sistemi mi olsun bankacılık, kısmi rezerv sistemi şeklinde mi olsun? İşte tam rezerv sistemi bu dediğimiz sistem. Yani banka ne kadar para topladıysa vatandaştan, milletten, her kimdense, kasasında ne kadar para topladıysa o kadar parayla amel etsin. O kadar parayı kullandırsın. Dolayısıyla kendisine göre ihtiyat akçesi falan filan da ayırmak zorunda. Örneğin 1 milyar topladıysa 900 milyonunu ancak piyasada kullanabilsin. Bir de kendi cari giderleri var. Buna tam rezerv sistemi deniyor. Bir de işte bu mevcut uygulamanın bugünkü hali kısmi rezerv sistemi.
Yani onu uygulasa bile enflasyon olur gene. Çünkü faiz alacak.
O faiz tabii. Alacak.
Ama bu kadar olmaz.
Ama yani bu daha katmerleştiriyor işi. Daha çarpan etkisi yapıyor. Diyelim ki 1 liradan %1 faiz alacaksa burada 100 liradan alma imkanı doğuruyor. Dolayısıyla bir diğeri de işte kısmi rezerv sistemi bu bankacılık sistemi. Mesela 2018'de İngiliz AVM kamerasında yapılan böyle uzun saatlerce süren bir tartışma var. Orada bir İngiliz milletvekili uzun uzun konuşuyor. Diyor ki ha diyor bu sistemi anlatıyor. Bankalar kaydı para üretiyor diyor. Eğer diyor şu sokaktaki bir tane vatandaş diyor kendi bodrum katında kendi kurduğu tezgahla sistemle para bassa biz onu kalpazan diye tutuyoruz içeri atıyoruz. Ama aynı sistemi bilgisayar tuşları aracılığıyla bu bankacılık sistemi yapıyor, üretiyor. Fakat biz bunları teşvik ediyoruz diye adam uzun uzun İngiliz avam kamerasına bunu anlatıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi bir de bu yani enflasyonun bir de bu tarafı var. Bir de şöyle bir mesele var enflasyonla ilgili. bu günlerde de çok fazla revaçta olan bir tartışma. Ya faizin sebebi enflasyondur. Yani eğer siz faizden rahatsızsanız, faiz olmasın diyorsanız enflasyon olmamalı. Veyahut bunu kime söylüyor? İşte bu işi teorisini yapan, konuşan akademisyene, daha çok da idarecilere, eğer sen erkeksen enflasyonu sıfırla faizi kaldırabilmen için. Oysa tarihin her döneminde enflasyon olmuştur. Faizin olduğu yerde de enflasyon olur, faizin olmadığı yerde de enflasyon olur. Faizle enflasyonun doğrudan bir bağı yok. Ama bu şuna benziyor. Enflasyon rahatsızlık bulaşmış, kendisine virüs bulaşmış, bir hastalığa müptela olmuş bir vücuda benziyor. Şimdi bu böyle olduğu için karşı taraf da biliyor bunun hasta olduğunu, rahatsız olduğunu. Bunun neye muhtaç olduğunu da biliyor. Diyor ki, ha bu bana muhtaç. Ona normalde 1 liraya satacağı şey 10 liraya satmaya başlıyor. Yani şimdi devletlerin enflasyon olayı biraz bu şey, faizi yükseltmesinin sebebi biraz bu.
Yani enflasyon fiyat artışı diyorsanız, üretimde azalma, işte piyasaya mal sürme kuşuk, bu fiyat artışı tabii bir şeydir. Evet. İşte Resulullah'ın zamanında da olmuş. Ama faizli sistem varsa faizin fiyat artışına sebep olmaması mümkün değil.
Evet. Otomatik mi?
Yani o mümkün değil. Orada faizli adam parayı veriyor. Parayı saklama sıkıntısından kurtuluyor. Ondan sonra o paranın hiç kazanıp kazanmadığına bakmaksızın, karşı tarafın riskine hiçbir şekilde katılmaksızın o paradan kendisi için gelir elde ediyor. O geliri de parayı verdiği zaman sağlama bağlaması için ondan bir takım garantiler alıyor. Dolayısıyla bu yata yata insanları sömürüyor. Halbuki onun yerine o parayı ona verse, ortak olsalar, üretimin bütün sıkıntılarına katlansalar, tamam gene fiyat artışı olur olmaz o ayrı bir konu. Ürettiğiniz zaman üretim varsa piyasada ister istemez fiyat düşecektir. Dolayısıyla bütün bunlara son derece dikkat etmek gerekiyor. Ama sonuç olarak faizin, yani faizi bir ekonomide fiyat artışının olmaması mümkün değil yani. İster istemez. Nasıl o fiyat artışını önlersiniz? İhtiyaçtan fazla mal üreterek önlersiniz. O kadar.
Şimdi burada niye mümkün değil? Çok basit. Mesela şöyle düşünelim. Biz burada diyelim ki 20 kişiyiz. Bu 20 kişi normal, doğal şartlarda hayatını devam ettirebilmesi için mal veya hizmet üretmek zorunda. Üretecek. Karşılığı tükettiğini bir şekilde üreterek kazanacak. Dolayısıyla otomatikmen bu 20 kişi, 20 kişilik bir 20 ailelik bir köy düşünelim. Bu 20 kişi o köyün ekonomisine kendi gücünce, kendi mesleği her neyse onunla katkıda bulunuyor, üretim bulunuyor. O köydeki toplam mal hizmet de ondan oluşuyor. Ama bir kişi, iki kişi, faizcilik yapan iki kişi, üç kişi, kaç kişiyse o kenarda oturuyor. Bu kenarda oturuyor. Bunlar üretimde bulunmuyor. Varsayalım ki daha önce hiç faizci yoktu orada. Herkes üretiyordu. 20 aileden 20 birimlik mal üretiliyordu. Öbür tarafta aynı kişiler üretime devam etsin. 3 kişi üretimden çıksın, faizcilikle geçinmeye başlasın. Dolayısıyla 17 mal üretimi olacak. Bu tarafta 3 kişi bedavadan yemiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani üretime katlanmadan, mal ve hizmet üretiminde bulunmadan, mal ve hizmet üretiminin artışına katkıda bulunmadan tüketiyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Bir de çok kısaca şunu söyleyelim. Faizin tanımı konusunda da çok büyük bir problem var. Faiz aslında ekonomik sistem içerisinde paranın akış yöntemlerinden bir yöntem. Az önce dedik ki sadaka. Sadaka yöntemiyle paranın transferi, akışı toplum içerisinde. Mesela işte ticaret yöntemiyle paranın akışı. Bir yerde mal, hizmet gidiyor, para akıyor. İşte diyelim ki hırsızlık yöntemiyle paranın akışı, kumar yöntemiyle paranın akışı, bir de faiz yöntemiyle paranın akışı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki hırsızlık yöntemiyle para akışı, mal para akışı olmasın diyor, kumar yöntemiyle mal para sirkülasyonu olmasın diyorsa, bir dediği de işte yöntemiyle, Faiz yöntemiyle mal para akışı olmaz. Bunu ama biz bu yöntemi unutuyoruz. Niye bu yöntemi nereden çıkarıyoruz? Şeyden. Allah Teala ehallallahul bey'a harremer riba diyor. Bey'a riba. E bu tarafta işte sadaka, öbür tarafta riba. Yani sadaka, biz sadakayı, şunu sadaka verdim dediğimiz zaman buna da biz sadaka diyoruz ama asıl yaptığımız işlem sadaka. Alış verme işlemimiz sadaka. Bu tarafta da riba işlemi, yani bey işlemi değil, riba işlemi, faiz işlemi yapmış oluyoruz. Yani ne farkı var? Birinde mal ve hizmeti.
Alım satım, birisi faizli işlem.
Evet, yani tabii. Birisinde, peki alım satım ne? Parayı veya başka bir malı verip başka bir malı alma etme işlemi.
Yani karşı tarafın paraya ihtiyacı var. Sen ona para veriyorsun. O da senin de onun elindeki mala ihtiyacın var. Onu malını alıyorsun. Ama İkinizin de ihtiyacı karşılanmış.
Ama faizde ne yapıyorsunuz? Parayı veriyorsunuz, parayı geri alıyorsunuz.
Parayı verip verdiğini geri
aynı,
alıyorsun.
Bir de fazlasıyla.
Fazlasıyla.
Evet. Yani faiz şeyde, beyde X ve Y'nin de iş tokuşu var. Ribada ise X'in X artı 1 ile de iş tokuşu var. Verdiğim, aynı nitelikli malın
aynen alıyorsun, fazlasıyla
hep bir tarafa alıyorsun. Ayak keseri gibi hep bir tarafa yontuluyor. Evet. Diğeri bir sene bir bene alım satımda. Dolayısıyla böyle bir durum var.
Evet, peki. Şimdi tabi dersin sonuna geldik. Şimdi Allah-u Teala Müslümanlara bir emir veriyor. O kadar kesin bir emir ki bu Bakara suresinde diyor ki 179. ayette. Ya eyyühellezine amenuttakullah. Müminler Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Ve zeru ma bekiye miner riba. Faizli işlemlerden geriye kalan ne varsa bırakın. O anda sıfırlayacaksınız bütün işlemleri. Anında bırakacaksınız. İn kuntum müminin. Eğer inanıyorsanız, yani bana inanıp güveniyorsanız böyle yapacaksınız diyor. Bitti. Yoksa öyle lafla müminlik olmaz. Müminseniz bunu yapacaksınız. Yani hiç kimse öyle yata yata para kazanmayacak. Kimse kimseyi sömürmeyecek. Kimse kimseyi borç altında bırakmayacak. Peki feillem tefalu faizi bırakmazsanız فَاَذَنُوا şundan haberin olsun. Şunu çok iyi bilin. بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşta karşı karşıya olduğunuzu bilin. Ne demek? İşte o ayın azalıp bir müddet sonra tamamen batması gibi, karanlıkta kalınması gibi, tümüyle karanlıkta kalırsınız. Yani korku ve açlık başlar. Peki ve in tubtum tevbe eder. Tamam ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Hata yapmışım. Bir daha yapmayacağım. Tevbe ediyorum derseniz felekum ru'us envalikum. Sizin hakkınız ana malınızdır. Ben şimdi servete 100 altın boş verdiysem 101 altın alamam. Efendim 10 sene evvel 10 sene olsun. Verdiğimi alırım, bu benim ana malımdır. Ama öyle bir şekilde yapacaksınız ki la tadrimune ve la tuzlemun, ona haksızlık etmeyeceksiniz. Haksızlığa da uğramayacaksınız. Bugünkü kağıt paranın değeri sabit olmadığı için, sürekli düştüğü için benim verdiğim kağıt paranın değeri düşmüşse onun dengini almam gerekiyor ki haksızlığa uğramayayım. Karşı tarafta ne bir kuruş fazla alabilirim ne de az verme hakkı vardır. Peki ya ama verecek gücü yok ya Rabbi. Ben alacak. Ve inkâne zû usretin. Sıkıntıdaysa fenadîratun ilâ meysere. Rahata kavuşuncaya kadar bekleyeceksin. Adamın hapse atılması, evine, barkına haciz konması, şu bu falan değil. Bekle. Peki ve entasaddaku hayrun lekum, ama alacağınızı sadakaya, yani verginize, borcunuza saymanız sizin için zekatınıza saymanız sizin için hayırlı olandır. İn kuntum ta'lemun, bilirseniz bunu yaparsınız. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen insanların yapması gereken budur. öyle Müslüman diye ortaya çıkıp da gevezelik edenlere lütfen bakmayın. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Evet, Servet Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah çok daha hayırlı hizmetlerle beraber oluruz. İnşallah ülkemizi faizsiz bir ortamda görmek nasip olur. Allah-u Teala hepimizi onu görmenin nimetine kavuşanlardan eylesin. Bir şey diyor musun sen?
Teşekkür.
Peki, hadi. Allah yardımcımız olsun.